Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu programı bu içinde geçmiş olduğumuz süreçte ilgili olarak normalde malumlarınız Doktor Murat Kaya Bey hocamızla beraber yapıyorduk. Güzel de oluyordu. Ben ona soruyordum. O da tefsir kaynaklarından hazırlık yaparak o bilgileri hem bizimle hem kıymetli dinleyenlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyorduk. Ayeti anlamada daha faydası oluyordu. Bir müzakere ortamı oluyor. Bir tedebbür, tefekkür imkanı doğuyor idi. Ama şimdi bu süreçte ilgili olarak, geçici olarak böyle teker teker devam etmeyi uygun gördük. İnşallah bu süreç tamamlanır. Yine hocamla beraber ben sorarım, o cevap verir. Kaynaklardan, hadis-i şerifler, rivayetler, ayette geçen kelimelerin izahla ilgili farklı bilgiler, onların hepsi adeta bir sofranın zenginleştiren ilave yiyecekler gibi, nimetler gibi bu Kur'an sofrasını, programımızı zenginleştiriyor şüphesiz. Dolayısıyla bu süre içerisinde teker teker sizlere hitap etmiş olacağız. Cenab-ı Hak yine de faydalı bilgiler verebilmeyi, alabilmeyi ve Kur'an üzerinde tefekküre bu programın bizi sevk etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Faydasından niyaz ediyoruz. İlk ayetle ilgili, ilk beş ayetle ilgili epey şey konuştuk. Suriye girişte benimle konuşmalarım olmuştu. Murat Hoca'nın da yine bir programı oldu. Dolayısıyla onu mealen hatırlayalım ve kaldığımız 6. ayet itibaren devam edelim. Bir ilk beş ayet grubu bir kısım varlıklardan bahsediyor. Birinci sırada bunların melekleriyle ilgili ifadeler olduğunu söylüyorlar müfessirlerimiz. İşte ben naziyat-ı garka, derinlere dalarak şiddetle söküp çıkaran, özellikle kafirlerin, münafıkların, büyük günah işlemiş insanların ruhlarını nasıl aldıklarını, o meleklerin, ölüm meleklerinin onu anlatıyor. Malumlarınız Kur'an-ı Kerim'de de o kişilerin ölümleri esnasındaki zorluklardan da ayetler bahsediyor. Şu ifade kullanılıyor. İz yeteveffellezi keferu yadribune vucuhum ve edbaruhum. O melekler kafirlerin ruhlarını alırken onların yüzlerine ve arkalarına, sırtlarına, yani vura vura, vura vura efendim onların canlarını alıyorlar. Şimdi tabii ki o vuranlar melekler. Yani normalde onu diyelim ki bizim gibi bir insan diyelim ki vursa, yüzüne vuracak olsa o bile acı, yine acıtır. Ama o esnada o ölüm meleklerinin azap için o kafirlere, inkarcılara ne şekilde vurdukları, ne şekilde bir acı meydana geldiğini, o ölmekte olan insana neler çektiğini onu biz bilmiyoruz, Allah biliyor. Ama ayeti kerime orada bir dehşetin yaşandığını da bize haber veriyor. Dehşet. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor, o melekler diyor, ruhlarını alırken onların diyor sırtlarına ve yüzlerine vura vura diyor canlarını alırlar diyor. Yine En'am suresinde ölüm esnasında vel melâketü bâsitû eydihim, ölüm melekleri o kafirlerin, inkarcıların ruhlarını çıkarmak üzere ellerini uzatırlar. Yani bu eller nasıl ellerdir, nereye uzatıyorlar, nasıl alıyorlar? Yani ölen insanların yaşadığı bir hadiseyi ve bizim de ölürken yaşayacağımız bir hadiseden bahsediyor ayet-i kerime. Dehşetli bir şey, bir acayip tecrübe. Yani insanın bir defa yaşayacağı bir tecrübe. Ne halde diğer tarafa geçeceğiz belli değil. Yani. Ama düşünmek lazım. Ben ne halde ölürüm? Ölürken ne halde olurum? Rahmet melekleri mi gelir? Azap melekleri mi gelir? Ne halde can veririm falan böyle. Onun derdinde olmamız lazım. Cenab-ı Hak, kıymetli kardeşlerim, bize ölüm anının derdinde olmayı ısrarla bize hatırlatıyor. Ayet-i Kerime, Âl-i İmrân Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Estaûzu billâh Ya eyyühellezîne âminüttekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtune illâ ve entüm muslimûn. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın hukukunu gözetin. Allah'ın haramlarını işlemekten uzak durun. Allah'a saygısızlık yapmayın. Allah'a karşı çok dikkatli olun. Kulluğunuzun farkında olun. Gevşemeyin. Gaflete düşmeyin. Allah'ın zikridir, Allah'ın murakabesidir. Allah'ın azabıdır, rahmetidir. Allah'ın azametidir, Allah'ın sıfatlarıdır, Allah'ın efalidir. Onlar üzerinde yoğunlaşın, tefekkür edin. Cenab-ı Hakk'ın kudretini, sonsuz kudretini düşünün, azametini düşünün. Rahmetin yanında azabını da düşünün. Azabından korkun, rahmetini umun ama hep derdiniz Allah olsun. Yani Rabbim bana ne şekilde muamele eder? Rabbim benden razı olur mu? Rabbime rahmet eder mi? Yoksa Rabbimin sevgisini, rızasını kaybedebilir miyim, kaybeder miyim falan? Bu dertte olun ve son nefes derdinde olun. Son nefeste ne halde olacaksınız? Sakın ölmeyin. وَلَا تَمُوتُنَّ sakın ölmeyin illa ve entüm müslümün. Ancak Müslümanlar olarak, mümin olarak Allah'a, ahirete inanmış, imanı kalbinde bulunur halde, hazır halde, iman kalbi terk etmemiş halde, kuvvetli bir şekilde kalbe bağlı halde ölün. Aman diyor, başka türlü ölmeyin. Niye? Başka türlü öldüğümüz zaman harap. Yani imansız diğer tarafa göçtüğümüz zaman işler harap. Bu ne koronaya benzer, ne kansere benzer, ne trafik kazasına benzer, ne dağlardan yuvarlanıp da ölmeye benzer, ne aç kalmaya benzer. Dünyanın hiçbir musibetiyle kıyaslanmayacak derece bir musibet başlıyor imansız geçtiğimiz zaman. Dolayısıyla ikaz. Ne olacak? Bunun için psikolojik bir efendim hasta olmaya gerek yok. Yani hayatın gerçeğini anlayacağız. Ölüm gerçekse ve her nefesimiz bizi efendim ona yaklaştırıyorsa, ona doğru götürüyorsa, her nefes son nefes olma ihtimali varsa uyanık olacağız. Tasavvuf tam burada devreye giriyor kıymetli kardeşlerim. Tasavvuf tam Kur'an ve sünnetin ruhudur. Kur'an ve sünnette bize istenen şeyleri gönüllü olarak içimizden böyle gele gele aşkla, şevkle tatbik etme, Allah'ın kulluğunu şevkle yaşama sanatıdır. İşte üstadlarımız böyle söylüyor. Alimlerimiz böyle söylüyorlar. Böyle söylüyorlar. Dolayısıyla kaçmak değil, kaçarak değil. Bizzat bizim için çok elzem, çok zararı olan ve bizim için çok önemli bir geçit olan bu son nefese bütün gücümüzle, kuvvetimizle, aklımızla, irfanımızla hazırlanacağız, yoğunlaşacağız, onun derdinde olacağız. Biz esas bizim için elzem olanın derdinde olursak, onun peşine düşünecek olursak merak etmeyin, lüzumsuz şeyleri Allah bize hepsini koruyacaktır. Ama biz elzem olanı, ehem olanı terk edersek, bırakırsak bizi nefsimiz ve şeytan gereksiz olan bir sürü şeyle uğraştıracaktır. Yani hiç gereksiz bir şeyi ehem gösterebilecektir. Biz kendimizi nefsimizin ve şeytanın eline bırakacak olursak o bizi ehem olan şeyleri bıraktıracak, gereksiz hatta haram, lüzumsuz şeyleri ehem, elzem gösterecektir. Ehem ve elzem olan şeyleri de bizim gözümüzden değerini düşürecektir. Dolayısıyla buraya yoğunlaşmak lazım. Dolayısıyla buradaki ayet-i kerimelerde yani o son nefeste melekler bize efendim müjdeleyerek rahmet olarak ve tereyağından kıl çeker gibi mi bizi alır efendim Rabbimize götürürler? Yoksa besitu eydihim ellerini uzatıp da böyle dikenlerden, çalılardan, dikenlerden ipeyi, pamuğu çekercesine her canımızın her parçasını kopara kopara mı alıp çıkarırlar? Bunun derdi olmamız lazım. Burada tasavvuf devreye giriyor, kalbin safi devreye giriyor, kalbi selim devreye giriyor, murakabe devreye giriyor, muhabbet devreye giriyor, Allah'a bağlılık devreye giriyor, gönüllü Allah'a bağlamak devreye giriyor. Lüzumsuz şeyleri kalpten, düşüncelerimizi, lüzumsuz düşünceleri kafamızdan, kalbimizden tamamen ayırmak, ayıklamak devreye giriyor. Lüzumlu, gerekli niyetleri, düşünceleri kalbe tam yerleştirmek devreye giriyor. Ve bu şekilde de bir güzel manevi yolculuk başlayıp devam etmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu vennâziyatı arkada içinde konuşmuştuk. Bu çok önemli bir şey yani. Son nefesi dikkat ediyor ve orada bu işi yapan meleklerden bahsediyor. Kötü, Allah korusun. Vennâziyatı neşte güzel, tereyağının kıl çekir gibi almaktan bahsediyordu. Ve diğer ayet-i kerimelerde yine bu şekilde meleklerin ölüm anındaki hallerinden bahsediyordu. Bu 5 ayet-i kerimenin ikinci bir anlamı, birinci anlamı melekler ve meleklerin ölüm anındaki insanlara olan muamelelerinden bahsettiğini ifade ettik. Bunların insanların ruhları olabileceği görüşü de vardır. Yani buradaki 5 ayet-i kerimede nazirat, naşitat, sabihat, sabikat, müdebirat, burada insanların ruhları olma ihtimali de vardır. Burada kullanılan vasıflar ruhların ölüm anında bedenlerinden zorlukla ve kolaylıkla ayrılmalarını, hızla ruhlar alemine varmalarını, ruhlar alemindeki makamlarına yaraşırcasına gitmelerini ve manen kemale ererek işleri idare eden meleklerin mevkini yükselmelerini anlatır. Yahut bu vasıflar dünyada nefislerin terbiye ve tezkiye etme yoluna giren ruhların nefis mücadelesi yaparak iç ve dış alemlerini temizleme, şehevi arzularından ayrılma, sıyrılma, ahlaki kemale yükselme, sonra kusurlu nefisleri terbiye etme işiyle meşgul olmalarını beyan eder. Bu 5 ayet-i kerimenin böyle bir anlamı var. Yine bu 5 ayet-i kerimede 3. bir anlam daha üzerine durmuşlar müfessirlerimiz. Allah yolunda cihad eden mücahitlerdir bunlar. Naziat, naşitat, sabihat, sabikat, müdebrat. 5 vasıf zikrediliyor burada. Peki bu mücahitlerin ne hallerini, hangi durumlarını bize anlatıyor bu ayet-i kerimeler? Bu vasıflar onların yayları iyice gererek ok atmalarını, nazi'ati garka, yayları girip ok atma. Yani yayları girip ok atanlara yemin olsun. İkincisi, oklarını kolayca fırlatmalarını ve naşitat-ı neşta, karada hızda yürümelerini, sabihat-ı sebha ve hızda yürümelerin denizde yüzmelerini, havada uçmalarını, sabihatta çünkü hızlı gitme anlamı var, yüzme anlamı var. Orada karada hızla yürümek, denizde yüzmek, havada uçmak. Uçaklar, deniz savaş gemileri veya denizaltılar ve işte karadaki efendim diğer taşıtlar, tırlar, kamyonlar ve diğer savaş taşıtları. Düşmanla savaşta yarışırcasına vuruşarak ileri geçmek, sabikatta bu. Yani geri kaçmamak, savaşta sağlam durmak, sabit durmak ve orada düşmana galip gelmek üzere sürekli hep hamle yapmak, cesaretle ileri gitmek, düşmandan geri kalmamak, savaşı kazanmak üzere her alanda düşmanın hep fevkinde olmak, bunun için çalışanlar ve savaş işlerini en uygun şekilde yürütüp idare etmek. Fel müdebirat-ı emra. Demek ayet-i kerimelerin böyle. Alimlerimiz bunu söylüyorlar. Bazı tartışmalı olmakla beraber kıymetli dinleyenlerimiz, alimlerimiz diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri dıştan içe doğru, zahirden batına doğru katman katman mana ifade eder. Bu manalar birbirine çelişmeksizin farklı durumları, farklı olayları, farklı halleri anlatır. Onlardan haber verir, onlara ilgili bilgilendirme yapar. Tıpkı böyle bir dağın içerisinde katman katman aşağı doğru uzayıp giden bir altın madeni gibi. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'in manalarını en değerli şeylere benzetmemiz lazım, teşbih etmemiz lazım. Teşbih ettiğimiz şeyden de yine efendim Kur'an-ı Kerim daha değerlidir. Yani altına benzetiyoruz ya burada. Yani bir dağda altın madeni böyle aşağı doğru indikçe katman katman aşağı doğru böyle tabaka tabaka giden altın madeni gibi. Ama Kur'an ve ayetlerin manaları daha değerli tabii. Altın daha değerli. Veya diyelim ki böyle bir teneke düşünelim. Büyük kocaman bir küp düşünelim. Böyle çok değerli bal düşünelim. Ballar böyle katman üst üste serilmiş. Bal kesekleri, bal petekleri. Böyle diyelim ki işte sarısından, beyazından, siyahından böyle. Ama hepsi fevkalade kaliteli. Bir katını kaldırıyorsun, altından başka bir kat çıkıyor. Bir daha kaldırıyorsun, bir kat daha çıkıyor, kaldırıyorsun. Çok değerli kumaşlar düşünelim. Böyle üst üste yığılmış kumaşlar. Birini kaldırıyorsun, diğeri çıkıyor, bakıyorsun ondan daha güzel. Üst üste yığılmış ipek halılar düşünelim. Böyle onu kaldırıyorsun, diğeri bakıyorsun çok daha parlak, çok daha güzel. Bu teşbihler yani Kur'an-ı Kerim'e ayetlerinin değerini sadece bize hissettirmek için verdiğimiz teşbihlerdir, örnekler. Yoksa Kur'an, ayetler ve onun ifade ettiği manalar o altından da, gümüşten de, baldan da, halıdan da, kumaştan da çok daha değerlidir. Sadece bir mücerret şeyi müşahhas hale getirip zihinlere yaklaştırmak için bu misalleri vermiş oluyoruz. Dolayısıyla burada bakıyoruz ki bu beş ayet-i kerimede yani meleklerden başlıyor, sonra insan ruhları, sonra mücahitler ve beş ayette beşinde yine meleklerin yaptığı işler, ruhların kemale ermesindeki yaptığı yapacaklar efendim o yolculuklar, mücahitlerin Allah yolunda savaşları kazanmak üzere yapacakları tüm faaliyetler orada böyle katman katman aşağı doğru dile getiriliyor. Bu manalar birbiriyle çelişmiyor da. Yani hangisini tercih edelim? Niye tercih edelim? Tercih etmeye gerek yok. Üçü de olabilir. Çünkü bizi birini tercih etmeye zorlayan bir şey yok ki. Hem bu anlama geliyor. Buna dikkat edelim. Madem ki ölüm anında melekler bir kısım insanları vura vura böyle efendim canlarını efendim vura vura çok kötü acı bir şekilde alacak. O zaman öyle olmamak için dikkat gösterelim. Madem ki bu efendim rahmet melekleri bir kısım insanın ruhlarını tereyağını kıl çeker gibi böyle bir düğün gecesi bir eşin diğer eşini böyle yüzünü sıvazlayarak alnını sıvazlayarak uyandırması gibi madem ki bazı melekler bazı ruhları alacaklar biz de o şekilde ruhumuzu tertemiz kolay şekilde teslim edecek şekilde bir hazırlık yapalım. İlahiri yani bunları efendim şey yapalım veya ruhlar anlamında ise biz efendim o ruhlarımızı o tertemiz hale getirecek şekilde bir çalışma yapalım. Terbiye, teskiye, tasfiye onları gerçekleştirelim. Veya Allah yolunda cihatla memuruz bizler. Ayet-i Kerim nasıl işaret ediyorsa o şekilde Allah yolunda savaşa hazırlık yapalım, mücahitler olalım. Ve Allah için o savaşları kazanıp İslam'ın yaymak için, İslam'ın fetihlerini gerçekleştirmek için ayetin işaretleri yapalım. Bunlar birbirine ters şeyler değil. Hepsi yapmamız gereken hususuna dile getirmiş oluyor. 6. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yevme tercufur racifetum. O gün diyor bir sarsıntı dünyayı şiddetle efendim sarstığı zaman. Tercufu racife. Zaten fiil de tercufu racife de o fiilden fail. Dolayısıyla bu recif kelimesi kıymetli dinleyenlerimiz şiddetle sarsmak veya sarsılmak. Yani hem sarsmak anlamı var hem de sarsılmak anlamı var. O gün bir sarsıntı dünyayı şiddetle sarsar. Yani sarsmak olunca dünyayı efendim sarsması anlamına geliyor. Onun için racife şiddetle sarsan sarsıntı, dünyayı yerinden oynatan bir olay, bir vaka, ilk nefha, kıyametin kopması için üfürülen ilk nefha, yahut o vakit şiddetle sarsılan, sarsılacak olan arz. Yani sarsan demek, o zaman dünyayı sarsacak olan kıyamet, olay ve nefha, o büyük korkun ses veya yani sarsılan anlamını alacak olursak, o zaman da şiddetle sarsılan, sarsılacak olan arz ve cibal, dağlar gibi varlıklar demek olabilir. Dolayısıyla bu ayet-i kerime ikisini de ifade ediyor. Hem dünyayı, dağları sarsacak olan o ilk nefadan, birinci sura üflemekten, birinci kıyametin başlangıcından, o sarsıntıdan bahsediyor ve o ses geldiği zaman bütün dünya böyle اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَلَهَا yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla, kendisine büyüklüğüne mahsus sarsıntıyla sarsıldığı zaman ayet-i kerimesinde olduğu gibi o ne yapıyor? Onu sarsıyor. Veyahut da sarsılan anlamı da var bu tercüfü racifede. O zaman bizzat o nefa ile beraber sarsılan yeryüzü dağlar demektir. Peşinden tetbe'uha erradifetu, onu arkadan gelip insanları kabirlerden kaldıran ikinci sarsıntı. İkincisi, radife bir şeyin peşinden gelen demek. Redif gibi ardınca gelen, ona tabi olan, ki ilk nefada zelzelenin böyle tekrarı gibi hareketlerin peş peşe gelmesi, gökyüzünün yarılması, yıldızların dökülmesi gibi durumları da ne yapıyor? Bu ayet-i kerime ifade ediyor. Yani hemen tekrar dirilişten ziyade ilk sarsıntının peşinden o sarsıntı beraber yeryüzü sarsılıyor, dağlar yıkılmaya başlıyor. Sonra efendim o sarsıntı aynı depremin artçı sarsıntılarının peş peşe devam etmesi gibi o sarsıntılar devam ediyor. Ama o efendim artçılar derece düşerek değil de belki derecesi artarak, yani artçılar artarak devam ediyor. Bunun peşinden de gökler yarılıyor. Yani o peş peşe gelen sarsıntıyla birlikte gökler yarılıyor, yıldızlar dökülüyor. İşte efendim o peşinden ne oluyorsa olaylar, onlar peş peşe geliyor. Ve neticede de tekrar bir nefayla beraber insanlar kabirlerinden kalkıyorlar. Dolayısıyla burada hem ilk sarsının peşinden gelen diğer olayları ifade etmiş oluyor radife kelimesi, hem de yeniden dirilişi, kabileden kalkışı da ifade etmiş oluyor. Bunlar ne yapacak? Bunlar gerçekleşecek. Öyle olunca ne olacak? Gulubun yevmiyizin ve cifetün. Orada kalpler o gün korku ile titreyecek. O gün kalpler korku ile titreyecek. Ebsaruha haşiatun, zalimlerin, kafirlerin gözleri keder, utanç ve pişmanlıktan zilletle yere kayacak. Orada Cenab-ı Hak tabi ayet-i kerimelerde mesela Kâri'a suresinde bundan bahsediyor. Buyuruyor ki el-kâri'atu mel-kâri'a, sen diyor böyle kalpleri, kapıları şiddetle, böyle peş peşe şiddetle sarsan o kâri'anın ne olduğunu biliyor musun? Tekrar soruyor Cenab-ı Hak. Nereden bileceksin diyor. Sonra o kâri'anın, yani şiddetle kapıları böyle geceliğin girip de kapıları ve şiddetle çarpan bir musibet gibi o nefanın, o sarsıntının, o kâri'anın korkunç sesin gerçekleştiği gün insanlar ne hale gelecekler? İnsanlar yevme yekunun nasu kel ferâşil mebsus. O gün diyor insanlar böyle yayılmış, bitkin bir halde yayılmış kelebekler gibi olacak. Cansız, böyle kanatları, şeyleri böyle ama çok. Yani kalabalık ama hepsi böyle yere yapışmış, yayılmış kelebekler gibi olacak. Feraş. O oradaki o insanların o perişanlıkları, o aziyetleri, o zilletleri manzarası orada gösterilmiş oluyor. Ve tekunul cibal kel ahnil menfuş. O gün dağlar ise o kadar azametlerine, büyüklüklerine rağmen o ulu dağlar hepsi atılmış, böyle didilmiş, atılmış renkli yünler haline gelecek. Allah'ın o kudreti, şiddeti karşısında onlar. Dolayısıyla Bu hadisler olurken kalpler ne durumda olacak? Kalpler. Şimdi dünyada bile ufacık bir şey oluyor, hemen kalplerimiz korku giriyor. Hemen böyle çocuk gibi, çocukların kalpleri gibi böyle pat pat atmaya başlıyor. Pır pır atmaya başlıyor. Uzaktan bir tehlike hissettiğimiz zaman, bizi ilgilendiren, bizim sağlığımızı, işte malımızı, mülkümüzü bir şey hissettiğimiz zaman hemen böyle o haberi duyar duymaz, bir şeyi görür görmez oradan kalbimize hemen bir korku giriyor ve o korku böyle içimizde bir titremeye, bir endişeye sebep oluyor. Halbuki bunlar çok basit şeyler, çok geçici şeyler. Buradaki o kıyametin koptuğu gündeki kalplerin sarsıntısı, kalplerin efendim korkuya dolması, titremesi hiç dünya korkularına benzemez. Allah alim öyle gözüküyor. Böyle olacak ve özellikle kafirler, zalimler absaru haşa. Onların diyor gözleri keder diyor içerisinde diyor. Utanç ve pişmanlıktan zilletle yere kayacak. Ya bazen bakıyoruz bir insanın üzüntüsü oluyor, yüzü böyle asık oluyor. Gözleri kaymış oluyor, yüzü asık oluyor. Diyoruz ki ne oldu? Karadeniz'de gemilere mi battı? Niye böyle bu haldesin? Yüzünden düşen bin parça diyoruz. İşte gözlerin kaymış diyoruz böyle. Üzüntüsü yüzünden belli insan. Yani içinin üzüntüsü yüzüne vuruşu belli. Dolayısıyla buradaki haşa kelimesi o gün o çaresizlik içerisinde ümitlerini kaybetmiş, tamam meyus bir durumda. Eyvah ben ne yapacağım şimdi diye hiçbir yardımcı bulamayan, bir çıkış yolu bulamayan bir insanın çaresizliğinin yüzünü aksetmesi ve yüzünün böyle gözlerinin kayması, yüzünün iyice asılması halini bildiriyor haşa kelimesi. Haşa kelimesi. Dünyada Allah'a karşı huşu sahibi olmadığı için, yani bilinçli olarak, irade olarak Allah'ın huzurunda kalbini Allah'a saygıyla doldurmadığı için ve o saygının gereği bir kulluk yapmadığı için orada o meyusluğun, o efendim yesin ve ümitleri tamamen kaybetmenin verdiği çaresizlikte yüzü insanların asılacak. Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Cenab-ı Hak bizi böyle bir hale düşmekten muhafaza eylesin. Verilen bu haberler hakikatin takinizi olmakla birlikte kafirler hala yeniden dirilişi inkar etmektedirler. Cenab-ı Hak burada bu haberleri verir. Böyle olacak diyor. Ölüm böyle olacak, kıyamet böyle olacak, birinci nefa böyle olacak, ikincisi böyle olacak. Bütün bunlar gerçekleşecek, onlar teker başınıza gelecek. Cenab-ı Hak bunu haber verdiği halde hala o kafirler ne diyorlar? Diyorlar ki, يَقُولُونَ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Biz öldükten sonra gerçekten ilk halimize döndürülecek miyiz? لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Burada hafire kelimesi kullanılıyor. Bu bir işin ilk durumu, kişinin ilk hali, yürüdüğü yol ve çukur manalarına gelen bir kelimedir kıymetli dinleyenlerimiz. Onlar bu sözleriyle, yani lemerdûne fil hafira, tekrar mı dirileceğiz veya işte bu kelimeyle şunu kastediyor bu sözleriyle, öldükten sonra dirilip tekrar ilk durumumuza mı geleceğiz, yeniden hayata mı döndürüleceğiz diye bunu efendim kastetmiş oluyorlar hafire ile. Çünkü bu hafir ve hafire kelimeleri kazıcı manasına gelmektedir ve atın tırnağının ismi olarak kullanıyor Araplar bu sözü ve o münasebetle tırnağının kazdığı çukura, yani izine ve o suretle açılan çığra dahi merdiye manasına, radiye gibi bu kelime kullanılıyor. Yani hafire kelimesi böyle bir anlamda kullanılıyor. Burada yeniden dirilişi, yeniden öldükten sonra dirilişi inkar cümlesi olarak değerlendirilmiş oluyor. اِذَا كُنَّ عَظَامًا نَخِرَةً Hem de çürüyüp ufalanmış kemikler haline geldikten sonra. Burada kullanılan nakire kelimesi, bu çürümüş, ufalanmış, delik deşik olmuş, rüzgarla savrulan, rüzgar estikçe ses veren kemik anlamına geliyor. Bu sözleriyle de canlılıktan bu kadar uzak olan kemiklerin diriltilmesinin hayal olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki bu Allah'ın sonsuz kudretine göre çok basit bir iştir. Sadece bir çağrışa, bir sayhaya bağlıdır. O geldiği zaman her şey olup bitecektir. Böyle işte bu müşriklerin, kıymetli dinleyenlerimiz, müşriklerin, kafirlerin kıyamet haberine karşı, ahiret haberine karşı hep böyle orasını kapkaranlık görüyorlar. Oraya bir türlü inanmıyorlar. İnanmamanın gerekçesi olarak da bu çürükten sonra, yok olduktan sonra, toprağa karıştıktan sonra, böyle çürümüş kemikler haline geldikten sonra nereden dirileceğiz diye bunu bir türlü akıllarına sığdıramıyorlar. Bütün Kur'an-ı Kerim ayetleri de Cenab-ı Hakk'ın hep kudretini delilleri bildirerek ya bu Allah için kolaydır, bu iş zor değildir, kolaydır. Bunu basit bir şey niye bu kadar efendim abartıyorsunuz, Allah için mi kolaydır diye sürekli bunu vurgulamış oluyor. قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. O takdirde bu bizim için eğer Kur'an-ı Kerim haber verdiği şekilde eğer yeni baştan dirilirsek o takdirde bu bizim için pek ziyanlı bir dönüş olacak dediler. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Halbuki o hiç zor değil, bir tek haykırışa bakmaktadır. فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ. Ve bir anda uyanır kendilerini mahşerde buluverirler. Buradaki ayet-i kerimedeki kullanılan sahire kelimesi de değerli dinleyenlerimiz geceyi uykusuz geçiren sahra, düz alan gibi manalara geliyor. Mahşerde korkudan kimsenin gözüne uyku girmeyeceği için niye efendim Cenab-ı Hak mahşer yerine kıyamete sahire ismini vermiş ki sahire geceyi uykusuz geçirmek demek, sahra demek, düz alan demek. Niye Cenab-ı Hak geceyi uykusuz geçirmek, uyuyamamak, uyanık olmak anlamındaki bir kelimeyi mahşer için isim olarak kullanmış. Mahşerde korkudan kimsenin gözüne uyku girmeyeceği için ona da sahire denmiştir. Çağrı duyanlar derhal o meydanda toplanırlar. Orası öyle heybetli ve dehşetli bir mahkeme meydanıdır ki orada kimsenin gözüne uyku girmez. Korkudan uyumak mümkün değildir. Orada her can uyanıklığın en sınır noktasındadır. Sahire bu demek. Sahire demek bir sarsıntı olduğu zaman, ufacık bir diyelim ki böyle bir deprem tehlikesi olduğu zaman, bir yangın olduğu zaman, bir hastalığımız olduğu zaman ne oluyor uykumuz? Uykumuz kaçıyor. Yani ciddi bir sıkıntı olunca hemen uykumuz kaçıyor. Bazen diyelim ki saatler geçiyor, geceler geçiyor, uyku gözümüze girmediği zamanlar oluyor. Musibetin veya oradaki sıkıntının durumuna göre. İşte kıyamet. Öylesine dehşetli bir günkü, dehşetli bir sarsıntı, dehşetli bir uyanma, yeniden diriliş ki işte o gün sahiredir. Kimsenin o korkudan dolayı uyku aklına bile gelmeyecek. Bir daha uyku var mı yok mu bilmiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yani kıyamet günü uyandıktan sonra, kıyamet günü kalktıktan sonra acaba o kafirler için bir daha uyku denen bir nimet var mı? Bunu düşünmemiz lazım. Mümin için problem yok. Ya müminler için, yani Cenab-ı Hak onları cennette uyku var mı yok mu bilemiyorum şu an. Ama uyku olsa da rahmettir, olmasa da rahmettir. Cennette mümini üzecek hiçbir şey olmadığını onu biliyoruz. İster hiç uyumayalım, önemli değil. İster zaman zaman istirahat edip uyuyalım. Hiç önemli değil. Orada çünkü bir zarar yok. Bir sıkıntı yok, bir azap yok. Ama Allah alem şu kelime şunu gösteriyor ki, sahile kelimesi gösteriyor ki o kafirler, müşrikler belki kabirde de uyuyamayacaklar. Kabir azabı da var çünkü. Kabirde uyku yok. Allahu alem bir muradihi son nefesini verdikten sonra o kafir ruh için bir daha uyku denen şey de olmayacak. Şöyle bir gözümü kapatayım da hafif bir yorgunluğum gitsin. Kapatayım da bir acım dinsin diye böyle bir şey de olmayacak. Orası öyle heybetli ve dehşetli bir mahkeme meydanıdır ki orada kimsenin gözüne uyku girmez. Korkudan uyumak mümkün değildir. Orada her can uyanıklığın en sınır noktasındadır. Her can efendim uyanıklığın en sınır noktasındadır diyor. Allah o şerlerden tabi hepimizi, bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin kıymetli dinleyenlerimiz. Burada Cenab-ı Hak surenin ilk 14 ayetinde hem ölüm anından, hem kıyametten, hem mahşer yerinin o sahil oluşundan ve müşriklerin bütün bu Kur'an-ı Kerim'in haberine rağmen müşriklerin o günü, kıyamet günü inkar etmesinden bahsetmiş oldu. Böyle bir şeyi inkar etmenin anlamı yok ama maalesef inkar edenler çok. Günümüze geldiğimiz zaman, günümüzde de öyle bir hayat yaşıyoruz ki günümüzün hakim sistemleri, hakim eğitim anlayışları, hakim yaşama tarzı öylesine bir duruma gelmiş durumdayız ki Kur'an-ı Kerim'in ısrarla var dediği, delilleriyle efendim ortaya koymuş olduğu ölüm sonrası hayat adeta yokmuş gibi bir hayatın içerisinde bulunuyoruz. Allah bütün insanlığı bu musibetten muhafaza eylesin ve ahiret imanının kalplerine Cenab-ı Hak hidayetiyle beraber ikram eylesin, versin diye dua ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu duayla beraber tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyor. Hepinizi Rabbimizin rahmetine, sonsuz rahmetine emanet ediyorum.